Ayrım 10.
Dünyalar güzeli Nijinsky bu. Meğer şöyle bir durum olmuş. Sovyetler Viyana'yı Nazilerin elinden alınca Rus askerleri oradaki akıl hastanesine gidip yıllar önce deliren ünlü dansörlerini birkaç saatliğine dışarıya çıkarmışlar. Küçük bir meydanda çevresinde çember kurup balalaykalarını, akordeonlarını çalarak onun coşup dans etmesi için uğraşmışlar. Nijinsky bu sevgi çemberinin ortasında hortlak görmüş bir adamın gözleriyle uzun süre donup kalmış. Sonra ansızın havaya yükselip ünlü Entrakt huitini yapmış. Entrakt bir bale figürüdür. Dansör ayaklarını hızla birbirine çarparak havada yükselir. En usta dansörler ayaklarını havada ancak 6 kez birbirine çarparken Nijinsky bunu 8 kez yapabilirmiş. İşte fotoğraf da o anı saptamış. Ne yazık ki annem Şefika'nın babası kızını okula hiç göndermemiş. Ama hem Batılı hem de Osmanlı eğitimi vermiş ona. Bir yandan Fransızcayı ve piyano çalmayı öğrenirken bir yandan da eve gelen yaşlı başlı sarıklı hocalardan Kur'an-ı Kerim, fıkıh, divan edebiyatı ve tarih dersleri alırmış. Annem tarihe her zaman meraklı kaldı. Cevdet Paşa'yla Naima'yı da çeşitli Fransız tarihçilerini de hep okurdu. Sokağa çıkabildiği sürece konserlere ve tiyatrolara giderdi. İyi bir müziği dinlerken ya da güzel bir tiyatro oyununu seyrederken yaşından başından beklenmeyecek heyecanlar duyardı. Çok kitap okuduğu için Şefika'nın Fransızcası kusursuzdu. Zaten ona bakılacak olursa İngilizceyi de Almancayı da ne denli mükemmel bilirseniz bilin Fransızca bilmedikçe gerçekten kültürlü sayılamazdınız. O sırada birçok Osmanlı ailesinde olduğu gibi Fransız uygarlığı tam bir egemenlik kurmuştu evimizde. Ben de önce Fransızca sonra İngilizce öğrendim. Çocuklarımı da Fransız okullarına gönderdim. Çünkü derdi annem, Fransızca iyi bilen nasıl olsa İngilizceyi kolayca öğrenir. Oysa İngilizceyi iyi bilen çok güç öğrenir Fransızcayı. Bugün bile İngiliz edebiyatçısı olmama, bu iki dil arasında seç, ya yalnız birini ya da yalnız ötekini bileceksin deseler, Shakespeare'i dilinde okuyamayacağım için gizli gözyaşları dökerek gene de Fransızcayı seçerdim. Annem Şefika çok önemli bulduğu ya da çok anlamlı ve trajik sandığı bir söz söylerken mutlaka Fransızca söylerdi bunu. Evimizin para işlerine bundan böyle ben bakacağımı bildirdiğimde annem bunu kendisine yönelen hakaretlerin en son ve en korkuncu saymıştı. Oysa bunu yapmak zorunda kalmıştım çünkü parmak kapıda 22 yıl oturduğumuz hayat apartmanından çıkıp Cihangir'e taşınınca annemin bakkala, kasaba, manava fena halde borçlandığını görmüş, bundan böyle veresiye alışverişin bittiğini, her şeyin peşin ödeneceğini bildirmiş, annemi Maliye Bakanı mevkiinden alaşağı etmiştim. Annem her zaman irade gösterileri yaparak beni mat ederken, ben de ömrümde ilk kez ekonomik bir zorunluluktan ötürü ona kafa tutmak cesaretini bulmuştum. 40'ına kadar çok varlıklı olan Şefika'nın bizlere her gün kuzu pirzolaları, kuşkonmazlar, salamlar, jambonlar yedirerek kasaba bakkala borçlanması normaldi elbette. Ama zengin alışkanlıkları sürdüğü halde serveti tümüyle tükenmişti. Güzel ama çok akıllı olmayan teyzemin parasını nasıl harcayıp yok ettiğini anımsamıyorum. Dayım kumarda yapmıştı bu işi. Anneme gelince bunu daha hoş bir biçimde dış ülkelere yolculuklara çıkarak, ziyafetler vererek, eşini dostunu aileleriyle birlikte evinde aylarca konuk ederek, onlara gereksiz yere borç vererek, kendisi gereksiz borçlanarak, durup dururken lüks ev eşyaları alarak, yani hesap kitap bilmediği için bitirmişti parasını. Örneğin bir Louis 15 stili salon döşer, sonra ondan bıkıp Louis 16 mobilyalar alır, çok geçmeden ondan da bıkar, regensi bir salon düzenlerdi. Böylece İngilizlerin graceful living yani zarif bir biçimde yaşamak dedikleri şey uğruna yoksul yaşamaya mahkum olmuştu sonunda. Ailemin sürekli satılan malından mülkünden kala kala ancak iki ev kalmıştı. Büyükada'da maden yokuşunu çıkınca birbirinin tıpkı eşi olan çifte konaklar. Çok geçmeden onlar da satıldı. Yani ben ancak 15 yaşına kadar bir zengin piçi olmanın ayıbını yaşadım. Annemin bütün parasını yemesinden de son derece hoşnutum. Helal olsun. Çünkü o servet tükenmeseydi ben olmazdım. Çok okuduğum için annemin deyişiyle Botticelli adını duyunca bunu yeni bir çikolata markası sanan kara cahil sosyete hanımlarının haline düşmezdim herhalde. Ama kendi ekmek parasını kendi alın teriyle kazanan, meslek sahibi, çalışkan bir kadın olmak onuruna da erişemezdim. Çünkü tembel ve keyif düşkünü bir yanım vardı. Disipline gelemezdim. Hoşlanmadığım konuları okuyup ezberlemeye katlanamazdım. Bu yüzden liseyi bitirmek zahmetini bile göze alamazdım belki de. Hatta beni ilgilendirmeyen konulara boşuna vakit harcamaya niyetim olmadığını söylemiş, okulu bırakmaya kalkmıştım bir ara. Ancak sınıf birincisi arkadaşım Halet'in zoruyla vazgeçmiştim bu saçmalıktan. Annemin parasını yitirmesi sayesinde adam olduğumu söyleyebilirim. Ortaokulu bitirdikten sonra parasız bir devlet okulunda liseye devam etmem düşünülürken Arnavutköy Kız Koleji bana bir burs verdi. Böyle bir burs almam için hiçbir neden yoktu aslında. Tembel bir öğrenciydim. Ancak İngilizce ve edebiyat notlarım yüksekti. Müdüre Mrs. Burns beni çağırdı ve İngiliz edebiyatında başarılarından ötürü bana bir burs verildiğini bildirdi. Burslu öğrenciler kitaplıkta, etütlerde, telefon santralinde günde 2 saat çalışmak zorundaydılar. Benden bunu da istemediler. Çünkü hiçbir zaman unutamayacağım bir incelikle Mrs. Burns, "Böyle işlerle uğraşırsan kitap okumaya vaktin kalmayabilir," demişti. Gel gelelim onun gibi gerçek hocalar çoktan ölüp gitti. Gel gelelim onun gibi gerçek hocalar çoktan ölüp gitti ve 30 yıl sonra aynı okul üniversiteden atıldığım sırada solcu olduğum için İngiliz edebiyatı öğretmenliğini bana vermeyi reddetti. Babamın ölümünden sonra ben 4 yaşındayken annem Falih Rıfkı ile evlenmişti. Bu evlilik iyi yürümüyordu. Falih Rıfkı'yı son derece düşkün olduğumdan, ondan başka baba da bilmediğimden, aralarında tatsızlık çıkmaması için küçükken bile yoğun bir çaba gösteriyordum. Annem saldırıya geçince üvey babamın elini yakalıyor, ceketini çekiştiriyor, "Baba, çıkıp gezelim biraz," diye yalvarıyordum. Şişli'deki apartmandan kaçıp Beyoğlu sinemalarına, kahvelerine, lokantalarına gidiyorduk. O günlerden birinde Taksim'de şimdi tiyatro olan Majik Sineması'nda bir film görmüştük. Bu Kuzey Avrupa destanında baş kişinin bir ırmaktan su içerken çiçekler arasında sırtından bir mızrakla vurulması 7 yaşında olan beni çok etkilemişti. Oturduğumuz locada bir sehpanın üstünde kocaman pembe abajurlu bir elektrik lambasının bulunmasına da çok şaşmıştım. Perdenin iyi görülmesini engelleyen bu abuk sabuk lamba acaba neden o locaya konulmuştu diye hala düşünürüm. Bir defasında sözde eğleneyim diye bir Charlot filmine gitmiştik. Ama Charlot'un halleri beni fena halde duygulandırdığı için ağlaya ağlaya çıkmıştım o sinemadan. Evden akşam vakti kaçınca çoğu zaman rejansa giderdik. Lokantanın şimdi boş olan üst katında bir küçük orkestra vardı o sıralarda. Balalaykalarla, gitarlarla Rusça şarkılar söylenirdi. Falih Rıfkı orada hizmet eden birbirinden güzel beyaz Rus kadınlarla kırıştırırken ben de onların kucağında o şarkıları dinlerdim. Rus halk müziğinin beni hala coşturmasının nedeni bu olsa gerek. Ne var ki 1979'da bir haftalığına Sovyet Rusya'ya gittiğimde bu güzel şarkıları değil, bayağının bayağısı bir pop müziğini dinleyebildim ancak. Ben İstanbul'da yatılı okula gidince Ankara'da baş başa kalan annemle babamın arası iyice açıldı. Sevgili küçük kardeşim Halil'in annesiyle öz babasını birleştirmek için bir çaba göstermeye hiç niyeti yoktu. Çünkü annesine tutkulu bir düşkünlüğü vardı, babasının ortadan çekilmesine can atıyordu. Günün birinde ben 15 yaşındayken annem Ankara'dan okula telefon etti. Halil'i alıp İstanbul'a geleceğini bildirdi. "Babam da geliyor mu?" diye sordum. "Senin baban falan yok, boşanıyoruz," diyerek telefonu kapattı. Durumu bana böyle bildirmesine hala bağışlayamıyorum. Karnıma korkunç bir tekme yemiş gibi iki büklüm çıktım o telefon kulübesinden. Çünkü annem üvey babamdan boşanınca Falih Rıfkı'nın artık benim babam sayılamayacağını anlayıvermiştim. Aynı yıl ayrılmalarından önce Şefika denilen yanardağ patlamaya geçtiği bir sırada Falih Rıfkı'ya da buna benzer bir çok kırıcı bir söz söylediğini çok daha sonraları öğrendim. Üvey babam Türkiye'nin en iyi cerrahını bulup beni ameliyat ettirip ölümden kurtardıktan sonra Ankara'ya telefon edip durumu anneme bildirmiş. Neşeli yapmaya çalıştığı bir sesle "Ben ne yaptım biliyor musun? Mina'yı ameliyat ettirdim," deyince şok geçiren Şefika benim sözcüğünü vurgulayarak ''Benim kızımı ameliyat ettirmeye senin ne hakkın var?'' diye bağırmış. Falih Rıfkı da bunu bağışlayamamıştı. Çok daha sonraları ben orta yaşlı bir kadınken Şefika, volkanik patlamalarının birinde hayatını mahvetmekle suçladı beni. Benim yüzümden Falih Rıfkı ile evlenmiş, hayatı mahvolmuş. Evlenmesinin tek nedeni benim Falih Rıfkı'ya düşkünlüğümmüş. Ben bu adama o kadar düşkün olmasaymışım, annem de ya hiç evlenmeyecek ya da başkasıyla evlenecek, hayatı da mahvolmayacakmış. 4 yaşında bir çocuğun annesini belirli bir adamla evlenmeye nasıl zorlayabileceğini hiç anlayamamıştım. Ama Şefika denilen yanardağın patladığı günlerden biri olduğu için susmaktan başka çarem yoktu. Annem kişisel gelirini yitirir yitirmez kocasına boşanma davası açtı. Kendine özgü kusursuz bir mantık yürütüyor, şöyle diyordu. Eskiden param vardı, Falih Rıfkı'ya tahammül etmek zorunda değildim. Canım istediği için tahammül ediyordum. Artık param yok, Falih Rıfkı'ya tahammül etmek zorundayım ama etmeyeceğim. Falih Rıfkı'nın kardeşi Neşet Atay anneme yalvardı yakardı. Yengeciğim yapma, bu çocukları düşün dedi. Ayrı otur, onu hiç görmeden İstanbul'da kal, o nasıl olsa Ankara'da, tut ki Ankara'da sana gelir getiren bir apartmanın var. Durup dururken yakar mısın o apartmanı? Şefika hiç duraksamadan, yakarım elbette dedi. Yakacağından hiç kuşkum yoktu. Böylece ansızın yoksul olduk. Ama para lafı etmek o sıralarda son derece ayıp sayıldığından bu ekonomik krize en küçük bir değinme bile yapılmazdı evimizde. Ben palazlanıp para kazanacak duruma gelinceye kadar ev eşyası satarak geçindik. Cumartesi öğleyin okuldan eve gelince bir bakardım ki buhara halı yok olmuş. Kaça satıldığını sormak hırtlık sayılacağı için halı eksikliğinin hiç farkında değilmiş gibi davranırdım. Bir iki ay sonra bir de bakardım ki bakart kristaller yok. Birkaç hafta sonra Sevres porselenler yok. Bir süre sonra gümüş çatal bıçak takımları ve bunun gibi. İyi ki evimiz zevk sahibi eski bir zengin evi olduğundan alındığı fiyatın yarısının yarısına da olsa satacak bir hayli eşya vardı gene de. Annem çalışmayı da denedi bir ara. Ahbaplarından çok kibar bir beyin sahibi olduğu bir dekorasyon ve mobilya mağazasında iş buldu. Ama annemin öyle çekici bir kişiliği vardı, öyle parlak konuşuyor, karşısındakini öyle etkiliyor, egemenliğini öyle yadsınmaz bir kesinlikle kuruyordu ki, müşteriler kısa bir süre sonra mağazanın asıl sahibini adam yerine koymamaya başladılar. Bir şeyi satın alacakları zaman biz önce hanımefendiyle danışmak istiyoruz diyorlardı. Üçüncü sınıf bir tezgahtar durumuna düşen mağaza sahibi de tüm kibarlığına karşın böylesine küçümsenmeye katlanamadığından Şefika'nın iş hayatı ancak bir iki ay sürdü. Üstelik elimize hiç para geçmedi. Çünkü annem bir yandan evdeki kıymetli eşyaları satarken bir yandan da mağazada beğendiği birkaç küçük antikayı fiyatı maaşından kesilmek üzere satın almıştı. Daha sonraları Edebiyat Fakültesi'nde asistan olduğum sırada Falih Rıfkı Anadolu Ajansı'nda bana bir iş önerdi. Fransızca ve İngilizce çevirmenliği yapacak, fakülteden aldığım maaşın en azından 4 kat fazlasını kazanacaktım. Çok sıkıntıda olduğumuz için hemen kabul ettim. Eve dönüp durumu anneme bildirince Şefika kıyametleri kopararak dedi ki, ''Bu bir kariyer değildir, bir meslek bile sayılamaz. Yarın öbür gün daha pis donlusu gelir, seni o işten atıverirler. Üniversitede kalacaksın, dişimize sıkarız, idare ederiz.'' Aslan Şefika'nın bu direnci sayesinde mesleğime devam edebildim. Profesör oldum sırası gelince. 1960'da profesörlük utanılacak bir unvan değildi henüz. Şimdi ise biraz öyle oldu. Birçok namuslu profesörün yanı sıra, başta politikacılar olmak üzere yığınla da namussuzu var. O kadar ki beni bilmeyen birine profesör diye tanıtılınca ezilip büzülüyorum ama ben namussuz değilim demek geliyor içimden. Şefika'nın kişiliği ne kadar ilginçse Müslümanlığı da o kadar ilginçti. Tanrı'ya sonsuz inancı, bütün dinlere büyük saygısı vardı. Ama son din olduğu için dinlerin en mükemmeli bilirdi İslam'ı. Bir yandan Ramazanlarda oruç tutarken bir yandan da bu iş henüz moda olmadığı halde San Antonio Kilisesi'nde Noel gecesi Katoliklerin ayinine katılırdı ya da Rum dostlarıyla Ortodoks Kilisesi'nde mumlar yakardı. Bir defasında Aya Jorge Kilisesi'nde çok yaşlı bir papaz tarafından fena halde azarlanmıştı. Büyükada'da uzun süre oturduğu ve paramanası yani süt nenesi Rum olduğu için kusursuz Rumca konuşurdu. Yaşlı papaz da annemi Rum sanmış. Kardeşim Halil ile benim Türkçe konuştuğumuzu görünce de son derece Müslüman annem gibi hoşgörülü olmadığından "Utanmıyor musun? Neden bir Müslümanla evlendin?" diye ona çatmıştı. Şefika da gözlerini gökyüzüne kaldırıp derin derin içini çekerek trajik bir sesle "Utanıyorum ama ne yapabilirim ki? O Müslümanı sevdim." deyince Rum arkadaşları katıla katıla gülerek kiliseden kaçmışlardı. Annem Şefika, Alevilikle hiçbir ilgisi olmamakla birlikte tam anlamıyla çağdaş ve ilerici bir Müslümandı. Kur'an okuduğu ya da camiye gittiği anlar dışında başını örttüğünü hiç görmedim. Kökten dinci yobazların asla kabul edemeyecekleri bir Müslümanlıktı onunkisi. Zamana ve mekana uymak İslam'ın temel ilkelerinden biriydi anneme bakılacak olursa. Bu konuda bir hadis söylerdi sık sık. Bu hadisi gerçek bir kitaplık uzmanı olduğu için her şeyi bilen dostum Profesör Jale Baysal'a geçenlerde telefonla sordum. Bir hadisi kutsiymiş bu. Jale, tebettütül zaman tegayesül mekan gibi bir şey söyledi. Ama belki de yanlış anlamışımdır telefonda. Annemin inançlarına göre bir 20. yüzyıl Müslümanı 20. yüzyılda nasıl yaşanılması gerekiyorsa öyle yaşamalıydı. Örneğin annem domuz eti yerdi. Domuz eti yasağı, domuzun çabucak kokuşan, kurtlarla dolu, sağlıksız bir hayvan olduğu 1400 yıl önceki Arap çölleri için konulan doğru bir yasakmış. Ama günümüz koşullarında bu et kurtlardan ve pisliklerden kurtulduğuna göre yenilebilirmiş pekala. Annem İslam'a ne denli inanıyorsa laikliğe de o denli inanırdı. Onun gözünde İslam siyasal ve toplumsal bir düzen değil, kendisiyle Tanrısı arasında kutsal bir duyguydu ancak. 1950'den sonra İslam'ın bir oy toplama aracına dönüşmesine şiddetle karşı çıkmıştı. Örneğin devlet radyolarında mevlitler başlayınca öfkeden köpürür, bizim emektar Philips'i hemen kapatırdı. Kendisi dost evlerinde ya da camilerde mevlitlere gider, başını örtüp huşuyla dinlerdi. Birçok dizesini ezbere bildiği, Türk dilinin en güzel şiirlerinden biri saydığı mevlidi dinlemenin bir yeri, bir adabı vardı anneme göre. Oturma odalarında kimi bir divana uzanmış kitap okurken, kimi sofrayı kurarken, çocuklar bağıra çağıra oynarken dinlenemezdi mevlid. Aynı yıllarda namazın Türkçe yerine Arapça okunmasına da yoğun bir tepki göstermişti. Gerçi kendisi Kur'an'ın Arapçasını okurdu ama bu konuda eğitim görmüştü. Okuduğunu anlardı. İslam akla dayanan bir din olduğuna göre bu eğitimi görmeyen halkın dinlerini anlayabilmeleri için Kur'an'ı Türkçe okumalı, ezanı Türkçe dinlemeliydi. Annem parmak kapıdaki apartmanımızın penceresinden gerici gençlerin Allahu Ekber diye bağırarak geçtiklerini görünce Allah vermesin irtica geliyor Mina diye bağırmıştı bana. Allah ile irticayı böyle birleştirmesine çok gülmüştüm o sıralarda. Ama buna hiç gülemiyorum şimdi. Ve Aleviler dışında annem Şefika gibi hem gerçekten Müslüman hem de irticaya karşı acaba kaç kişi kaldı günümüzde diye acı acı düşünüyorum. En küçük kusurlarımı yüzüme çarpan annemin dinsiz olduğum için bana hiç baskı yapmaması din konusunda hoşgörüsünün bir kanıtıydı aslında. Ancak bana hazin hazin bakar, içini çeker, "Sana çok acıyorum kızım" derdi ara sıra. Ben de onun dindarlığıyla uğraşmazdım. Şefika İslam'ın yüceliğini anlatırken sessizce dinlerdim. Ne var ki oğlum Mustafa dünyaya gelince sonunda bir komediye dönüşen sinsi bir savaşım yaşamıştık. Annem ince bir altın zarflı kaplı küçücük bir Kur'an'ı mavi bir kurdele ile torununun bebek yatağına bağlamıştı. Kendi büyük boy Kur'an'ı ipek bir şala sarılı olarak yatağının başucunda duruyordu. Annem sokağa çıkar çıkmaz ben o küçük Kur'an'ı Mustafa'nın yatağından alır, annemin yatağına bitişik komodinin üstüne koyardım. Ben sokağa çıkar çıkmaz da annem küçük Kur'an'ı eski yerine koyardı. Bu konuda ne Şefika bir şey söylerdi ne de ben. Derken günün birinde baktım ki artık yatağının kenarına tutunarak ayağa kalkabilen oğlum, o küçücük elleriyle minik Kur'an'ın zarfını parçalamış, içindeki kağıtları ağzına doldurmuş çiğniyor. Elimde olmadan kahkahalar atmaya başlayınca annem odaya girdi. Bebeğin ağzından Kur'an parçalarını çıkarıp avucuna koydu. Bir tek laf etmeden trajik bir yüzle çıkıp gitti. Kur'an savaşımız da bitti böylece. Gerçekten inanmış bir Müslüman olarak annem kimseleri lanetlemezdi. Ama birini lanetleyince de bunu çok ciddiye alır, o adamın akıbetinden kendini sorumlu tutardı. Bir sabah baktım ki Şefika elinde bir gazete, donup kalmış. "Anne, ne oldu, kötü bir haber mi var?" diye sordum. Hiç yanıt vermeden gazeteyi bıraktı, gitti odasına kapandı. Gazeteyi aldım, ölüm ilanlarını gözden geçirdim. Tanıdığımız hiç kimsenin adı yoktu. Sonra bir haber dikkatimi çekti. Eskiden Milli Eğitim Bakanı olan faşistliğiyle ünlü berbat bir zat bir trafik kazasında ölmüştü. Bu ölümü fazlasıyla üzülmeden anneme haber vermeye gittim. Şefika suratı beş karış asık beni tersledi, odasından kovdu. Bunun nedenini bir süre sonra anladım. Trafik kazasına uğrayan zat benim doçentliğimi onaylamayan, ölsem de o karının tayinine imza atmam diyen bakandı. Bunu duyan annem de öl öyleyse demiş içinden. Adam ölünce annem ahının tuttuğunu sanıp vicdan azabına kapılmıştı. Onu vicdan azabından kurtarmak için çok uğraştım. O zatın nice üniversite öğretim üyesine, nice öğretmene kıydığı için yalnız Şefika'nın değil, birçok başka ananın ve eşin kolektif lanetine uğradığını anlatmaya çalıştım. Ama annem gene de lanetlememeliydim onu deyip duruyordu. Ülkemin tarihinde büyük bir ayıp saydığım varlık vergisi sırasında anneme hayran kalmıştım. Oturduğumuz parmak kapıda Hayat Apartmanı'nın 12 dairesinin 10'unda varlık vergisinin gadrine uğrayan gayrimüslimler oturuyordu. Sadece en üst kattaki iki dairede biz ve başka bir Müslüman aile vardı. Varlık vergisini veremeyen azınlıkların ev eşyalarına her an el konulabilirdi. Müslümanlardan çok az ya da hiç vergi alınmazken tanımadığı ve komşuluk da etmediği bu gayrimüslimlerden ödeyemeyecekleri vergilerin istenmesini büyük bir haksızlık sayıp öfkeden köpüren Şefika bir operasyona girişti. Benim yatağım ve eşyalarım oturma odasına götürüldü ve bir gece geç vakit dış kapı kilitlendikten sonra apartmanda yoğun bir faaliyet başladı. 10 dairenin kıymetli eşyaları yatak odama taşındı. O küçük odada üst üste yığılmış 30-40 halı, 10 radyo, 10 ya da daha fazla çatal, bıçak ve yemek takımları, kıymetli vazolar, biblolar, gramofonlar, kürk mantolar ve daha neler neler vardı. Apartmanın Sivaslı kapıcısı Mehmet bu gizli faaliyetin farkına varmıştı elbette. Adamın sayın muhbir vatandaş durumuna düşmesini engellemek için Şefika bir dinsel tören düzenledi. Gece yarısı Mehmet bizim daireye resmen celbedildi. Şefika o gavurların bizler kadar iyi insanlar olduklarını vurgulayarak çok Müslüman bir nutuk attı.